Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Şebnem Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak "Hayır bunun neresinde?" başlıklı Elif Kapıcı'ya ait olan bir yazıyı aktaracağız dergiden. Kocasını 6 ay evvel ebediyete yolcu eden Melihat Hanım, İstanbul'da iki oğluyla beraber hayat mücadelesi veriyordu. Büyük oğlu Çetin, Turizm Bakanlığı Enformasyon Memurluğu sınavını kazanmış, annesini ve kardeşini yalnız bırakmamak için İstanbul'da İl Turizm Müdürlüğü'nde çalışmak istiyordu. Kocası vefat ettikten sonra memleketi Artvin'deki dairesini satlığa çıkaran Melihat Hanım, en sonunda dairesini almaya talip bir müşteri buldu. Üstelik bu daireye talip olan kişi, Artvin'deki karşı komşusu Emine Hanım'ın Tokat'ta yaşayan görümcesi Nazende Hanım'dı. Telefonda yapılan pazarlıklardan sonra makul bir fiyatla anlaşıp satışın yapılacağı gün ve saati kararlaştırdılar. Melihat Hanım ve oğulları yaklaşık bir ay sonra ev satışından gelecek parayla İstanbul'dan alabilecekleri küçük bir daire aramaya başladılar. Ellerine geçecek parayla ancak iki oda, bir salon, küçük bir daire alabilirlerdi. Ama en azından kira derdinden kurtulacakları için mutluydular. Melihat Hanım her cuma Eyüp Sultan Camii'ne gider, önce Eyüp Sultan Hazretlerinin ruhuna Yasin ve Fatiha surelerini okur, sonra da caminin hanımlar bölümüne girip birkaç saat Rabbine dua eder, namaz kılardı. Rabbine, ne zaman çilem dolacak ya Rab? O zamana kadar sabrımı artır. Başka kapı aratma, isyandan koru beni diye nazlı nazlı yalvarırdı. Bu sefer cuma gününü beklemedi. O kadar sevinçliydi ki evini satıp İstanbul'da ev alabileceği için. Hemen koştu Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna elinde büyük bir kutu akide şekeriyle. "Hacetim vardı, kabul oldu, buyurun." diyerek türbeden çıkanlara ikram etti akide şekerlerini. Akşam eve döndüğünde Artvin'den gelen bir telefon Melihat Hanım'ın bütün sevincini yok etti. Arayan memleketten komşusu Emine Hanım'dı. "Melihatçığım, çok üzgünüm ama görüncem evi almaktan vazgeçti. Aynı fiyata 4 odalı daha büyük bir daire buldu, onu alacak. Biliyorsun, kayınvalidem onlarla yaşadığı için daha geniş bir ev olsun istediler. Kusura bakmayın, sözümüzden döndük ama," diyerek kibarca görümcesinin verdiği sözden vazgeçtiğini söyledi Emine Hanım. Melihat Hanım telefon sehpasının yanındaki sandalyeye çöktü. Nutku tutuldu, ne diyeceğini bilemedi. Zorla satamazdı ya evini. Emine Hanım'a sadece "Hayırlısı olsun, bunda da vardır bir hayır," diyebildi. Ertesi sabah Melihat Hanım ve oğullarının ağzını bıçak açmıyordu kahvaltı masasında. Bir süre sonra sessizliği Melihat Hanım bozdu. "Evladım, bugün mü belli olacak nereye atanacağın?" diye oğluna sorarak, "Evet anneciğim, inşallah akşama kalmadan size güzel haberi veririm," dedi Çetin. Çetin öğleden sonra eve döndüğünde yüzünden düşen bin parçaydı sanki. Annesi telaşla sordu. "Ne oldu yavrum? Hayırdır inşallah?" "Beni Adana'ya atadılar anne. Şakir Paşa Havaalanı'nda çalışacağım. Enformasyon memuru olarak." İkinci bir tatsız haberle sarsılan Melihat Hanım dik durmaya, oğluna moral vermeye çalışarak, "Bunda da vardır bir hayır oğlum. Dert etme," dedi. Orası öyle de yine de insan "Hayır bunun neresinde?" diye düşünmeden edemiyor anne, dedi Çetin morali bozuk bir şekilde. Ertesi sabah uçakla Adana'ya giden Çetin önce bakanlığın misafirhanesine gidip bavulunu bıraktı. Sonra tekrar havaalanına dönüp dış hatlar terminaline gitti. Terminalin girişindeki güvenlik görevlisi Çetin'in içeri girmesine müsaade etmeyerek, "Yaka kartın olmadan alamam sizi içeri," dedi. Çetin, "Ben bugün işe başlıyorum. O yüzden yaka kimlik kartım yok. Nasıl temin edebilirim?" diye sordu. ''Çalıştığın birim çıkartır senin kartını, amirine sor.'' dedi. Çetin ve memur arasındaki bu konuşmada her iki tarafın da sabrı tükenmiş ve sesleri yükselmeye başlamıştı ki tam o esnada oradan geçen iki havaalanı polisi tartışmaya müdahale etti. Uzun boylu olan polis Çetin'e ''Buyurun beyefendi, biz yardımcı olalım.'' deyince Çetin ''Ben bugün işe başladım ama yaka kartım olmadığı için beyefendi içeri girmeme müsaade etmiyor.'' dedi. ''Ben size yardımcı olurum. Buyurun benimle gelin. Ben size geçici yaka kartı temin ederim.'' dedi polis memuru. Çetin ismini bilmediği bu polis memuruyla birlikte dış hatlar terminalinde bir ofise girdi. İçeride birkaç polis memuru daha vardı. Uzun boylu memur elini uzattı Çetin'e. ''Ben Ragıp bu arada.'' dedi. ''Memnun oldum, ben de Çetin.'' diyerek karşılık verdi Çetin. ''Nerelisiniz Çetin Bey?'' diye sordu Ragıp. Çetin de ''İstanbul'da oturuyorum ama aslen Artvinliyiz.'' deyince Ragıp ''Aa öyle mi? Benim abim de Artvin'de oturuyor. Assubay orada.'' dedi. Çetin bir an durakladı, sonra ''Bizim de bir assubay komşumuz var. Abinizin ismi nedir?'' ''İsmail Aycan.'' ''Aa, bizim komşumuz da onlar. İsmail amca ve Emine teyze.'' Sohbet koyulaştıkça koyulaşıyordu. Ragıp hemen ''İşte o benim abim.'' dedi. Çetin kendini tanıttı. ''Ben Melihat Hanım'ın oğluyum. Belki yengeniz bahsetmiştir. Biz İstanbul'a taşınınca.'' derken Ragıp hemen söze atıldı. ''Bahsetti tabii ama anneniz ablamı çok zor durumda bıraktı.'' ''Neden ki?'' diye sordu Çetin. ''Önce evini satmaya söz verdi Nazende ablama. Sonra da vazgeçti.'' Çetin düzeltme ihtiyacı hissetti. ''Hayır, öyle olmadı. Bizi Emine teyze arayıp Nazende Hanım'ın başka ev alacağını söyledi.'' deyince Ragıp da Çetin de Emine Hanım'ın her iki tarafa farklı konuştuğunu anladılar. Ragıp hemen ablası Nazende'yi arayıp ''Abla müjdemi isterim. Melahat Hanım'ın oğlu burada. Annesi evi satmaktan vazgeçmemiş. Emine yengem dümen çevirmiş arkamızdan.'' dedi. Çetin de hemen annesini cep telefonundan aradı, olanları anlattı. Nazende Hanım ve Melihat Hanım da bir hafta sonra Artvin'de ev satışını gerçekleştirmek üzere gün ve saati kararlaştırdılar. Görümcesi ve kayınvalidesi kendisine yakın oturmasın diye kendince böyle bir kurnazlık yapmıştı Emine Hanım. Fakat mazlumun, yetimin ve dost doğru olanların vekili Allah'tır. Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayeti, dul Melihat Hanım'la evlatlarının hayatındaki bu en zor dönemde tecelli etmişti. Melihat Hanım, gönül huzuru ve gözünden damlayan yaşlarla seccadesini serip iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra semaya ellerini açarak ''Oğlumun tayini Adana'ya çıktı diye içten isyan ettiğim için bağışla beni Allah'ım. Şüphesiz sen her şeyi yerli yerinde yapansın. Şer görünen her işte hayırlar gizleyensin. Sana şükürler olsun ya Rabbi'' diye dua etti. Elif Karcı imzalı Hayır Bunun Neresinde başlıklı güzel bir hikayeyi paylaştık sizinle kıymetli dinleyenlerimiz ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Hatice Şahin kaleme almış aktaracağımız yazıyı tek başına Vakıf Kadın başlığını taşıyor bu yazı. Kapitalizmin, narsizmin damarlara işleyip insanları bozmaya çalıştığı günümüzde saflığını korumuş, İslam ahlakını hayatının her anına sindirmiş, çilelerini kızılcık şerbeti diyerek içmiş bir Anadolu kadınının yanındayız. Sohbet ederken insanın ruhunu saran bir yumuşaklık etrafa yayılıyor. Kuzu diyerek, gülün diyerek cümlelerine başlıyor. Bu yazımızda 87 yaşındaki Emine Büyükanne'nin ibretlik hayat hikayesini sizinle paylaşalım istedik. Kendisi Türkiye'nin savaştan çıkıp fakirlikle mücadele ettiği yıllarda dünyaya gelmiş. Daha 12 yaşındayken hem anneden öksüz hem de babadan yetim kalarak abisinin ve yengesinin yanında büyümüş. Yengesi için "benim annemdi" diyerek duayla yad ediyor. 15 yaşında yetim ve öksüz kalan amcasının torunlarına bakmaya başlamış ve 72 yıldır yetimlerle sürüp giden hayat hikayesi böylece başlamış. 20 yaşında evlenmiş. O zamanları şöyle anlatıyor. "Evlendiğimde beyim o kadar fakirdi ki inek sağmaya kapları dahi yoktu. Bir gün evde mısır tanelerini görünce, "Allah Allah, bu evde bir zamanlar mısır da varmış demek ki," diyerek hayret ettim. İki çocuk dünyaya getirmiş ama kaderi ilahi bir çocuğu hayata erken veda etmiş. Evlenince 3 kaynı ve bir görümcesi küçük yaşlarda yetim kalarak Emine büyükannenin himayesine sığınmışlar. Yetimlere karşı çok merhametli. Bu akrabalarını nasıl sevip bağrına bastığını şöyle anlatıyor. "Yıllardır onların başını okşamaktan zevk aldım. Onlar ağlayınca onlarla oturdum, ben de ağladım. Bir gün küçük kaynım atı kaçırmış. Beyim çok sinirlenmişti. Tam dövecekken ben araya girdim. Onun yerine ne olur beni döv de sinirin yatışsın dedim. O öfkeyle beyim beni bir kenara itiverdi, o kadar. Beyimden gördüğüm şiddet buydu. O kadar fakirlerdi ki yetimlerin giymeye elbiseleri yoktu. Sandıktan çeyizlik elbiselerimi kesip onlara elbise diktim," diyor. Evlilikleri 3,5 yıl sürmüş ve 1,5 yaşındaki kızıyla genç yaşta dul kalmış. Bir tarafta fakirlik, bir tarafta yetimler. Kaderi ilahi, bakıp büyüttüğü kayınlarından birisi ve hanımı genç yaşta ölünce onlardan da arkada 6 yetim kalmış. Aynı zamanda üvey kaynının karısı da yataklara düşmüş. Onun çamaşırlarını yıkayıp bakımını yapmış. O da vefat edince bir yetim de bu yataklara düşen kadından kalmış. Artık hayatına bu 7 yetimle birlikte devam etmiş. "O 7 yetime kendi kızımdan daha çok ilgi gösterdim. Onları şefkatle büyüttüm. Bazen naz yapıyorlardı, tarlaya gitmek istemiyorlardı. Sabah namazını kılınca kalksınlar diye ineği sağıp sütünü pişirirdim. Yataklarının başına gidip, "size süt getirdim bak," diyerek yataktan kaldırırdım. Fakirlik zamanlarında bir bardak süt için uyku ne kadar tatlı da olsa terk edilmez mi? Ömür böyle geçmiş. 6 yetimi baş göz etmiş. Diğer kaynından kalan yetim hala yanında. Allah Teala merhametli kulunu boş bırakmak istemedi demek ki. Kaynının oğlu da genç yaşta ölünce gencecik karısına ve 2 çocuğuna Emine büyükanne kol kanat gelmiş. Şimdi onlar da büyümüşler. "Ömrüm yetimlerle geçti. Bir defa olsun pişmanlık duymadım. İsyan etmedim. Hep Rabbimden razı oldum," diyor. Sadece yetimlere kol kanat germekte kalmamış. Birinci Dünya Savaşı'nda anne ve babası savaştan kaçarken 7 yaşlarında geride bıraktıkları Ermeni çocuğunu köyün ağası köye getirmiş. Emine nine 60 yıldan fazla onlara da hizmet etmiş. Bu Ermeni Müslüman olmuş, Müslümanların arasında yaşlanmış. Ancak bakıma muhtaç hale gelince Emine ninenin evinin yanında bir barakaya terk edilmiş. Bu amcaya da yıllarca hizmet etmiş. Çamaşırını yıkamış, her öğün yemek götürmüş. Hatta sahurda çocuklarından önce onun yemeğini vermiş. Emine nine bu adamı anlatırken yaşlılıktan dolayı bağırır çağırırdı. "Allah bana sabır verdi. Ona güler geçerdim," diyor. Kendi başına bir vakıf olan bu çilekeş Anadolu kadınının yanına sohbet için gittiğimizde ev bir an bile boş kalmıyor. bakıp büyüttüğü yetimler, eş, dost, akraba sürekli ziyaret ediyor. Evi tam bir tekke misali. Ziyarete gelene muhakkak bir şeyler ikram ediliyor. Hastalanıp hastahanede bakılması gerektiğinde, refakatçi kalmak için bütün baktıkları yetimleri sıraya giriyor. Hatta ikişer üçer yanında kalıyorlar. Hemşire hanım, Emine Eskibaş, kendin ufak tefek birisin ama insanların gönlünde nasıl yer tutmuşsun? Ben hayatım boyunca böyle hizmet edilen başka bir hasta görmedim deyip dururmuş. Kendisi dini eğitim göremese de 12 yaşından itibaren namazlarını, oruçlarını hiç aksatmadan ifa etmiş. Hatta hastalığında ateşler içinde kendinden geçmiş bir haldeyken kollarını abdest için sıvayıp ''Namazım geçiyor, namazımı kılmalıyım'' diyerek sayıklayıp durmuş. Yanından ayrılmadan önce gençlere bir nasihatiniz var mı diye sormak istedim. Şimdi gençler lüks, zevk içinde oldukları halde mutsuzlar. Sıkıntı görmeden evliliklerini bitiriyorlar. Çok sabırsızlar. Sabır ve saygı yok. Eskiden fakirlik, sıkıntı vardı. Ama sabır ve saygı olduğu için ayrılıklar yoktu. İtişip kakışma yoktu. Tavsiyem, biraz olsun sabır ve saygı göstermeleri, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız, buyuruyor. Hadis-i şerifi rivayet eden Enes bin Malik, Peygamber Efendimizin bu hadisi söylerken, işaret ve orta parmaklarını birbirine birleştirdiğini haber veriyor. Biz de Emine büyükannemizin bu müjdeye nail olmasını temenni ediyor, Rabbimizin bize de sabır, merhamet ve şefkat hazinesinden hisseler nasip etmesini niyaz ediyoruz. Şebnem dergisinden Hatice Şahin imzalı Tek Başına Vakıf Kadın başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Ve son olarak Ah Kalbim başlığını taşıyan Şefika Meriç'in kaleme aldığı yazıyla programımızı noktalayacağız. Yaşadığımız toplumda suizanın gitgide bir adet halini aldığını görüyoruz. Kötü zan, kalbi bir hastalıktır. Rabbimiz, insanlar hakkında kötü zanda bulunmayı Müslümanlara yakıştıramaz. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir. Başkasının hakkında dedikodu, gıybet yapmak İslam'ın en kerih gördüğü manevi hastalıklardandır. Bir virüs gibi kalbimize bulaştığında manevi hayatımızı ifsad eder. İnsanların gizli hallerini araştırmak, onlar hakkında dedikodu yapmak bir tarafa, bir Müslümanın başka bir Müslüman hakkında suizanda bulunması bile yasaklanmıştır. Müslüman, kardeşi hakkında öncelikle hüsn-i zan beslemek zorundadır. Bu da insanın gönlünden geçirdiği şeyleri önce hüsn-i zan filtresinden süzmeyi gerekli kılar. Kalp, yaratılış itibarıyla İnsanın en hassas ve en çok tesir altında kalan uzvudur. Bizim kalp olarak kastettiğimiz, sadece et ve kandan ibaret olan maddi yapı değildir. Aksine, insanın hayatına yön veren karar alma mekanizmasının merkezidir. Kalp dediğimiz, Fuat ismi de verilen bu uzuv, insanın şahsiyet ve karakterinin merkezidir. İşte insanın bütün özelliklerini, hayatı boyunca yöneleceği istikametini, amellerini, nasıl bir insan olduğunu ve başkalarıyla münasebetlerini belirleyen merkez hep kalptir. Kur'an-ı Kerim, birçok ayeti kerime ile kalbin insan hayatındaki ehemmiyetini vurgulamıştır. Günah ve isyandaki aşırılıkları sebebiyle mühürlenen kalpler bulunduğu gibi o derece bozulmamış hastalıklı kalpler de vardır. Hissetmeyen, katılaşmış kalpler bulunurken Allah korkusundan titreyen takva sahibi kalpler de vardır. Kalpte olanlar Allah'a gizli değildir. O halde mümin her an kalbine nazar etmeli, orayı nazargâh-ı ilahi olarak görüp temiz tutmaya çalışmalıdır. İnsan hayatında bu kadar önemli bir yeri olan kalp hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de pek çok ikazda bulunmuştur. Kalbin hastalıkları nasıl katılaşacağı, bu katılığın nasıl yumuşatılacağı, duyguların takva şeklinde nasıl kalbe yerleştirileceği uzun uzun anlatılmıştır. Temiz kalpli olmak sadece kuru bir temenni değildir. Ciddi bir emek ve ömür boyu devam eden gayret gerektirir. Kalbin temizliği, imanın sahih olması ve ibadetlerle takviye edilmesiyle mümkündür. Çünkü küfür, isyan ve günahlar kalbi kirletir, karartır, katılaştırır. Aslında ayarı düzgün kalbin nasıl olacağını Rabbimiz kitabındaki reçetelerle şöyle ortaya koymuştur. Rabbimizi zikretmek bu reçetelerin en başında gelir. Sabah akşam yürürken, dururken, yatarken, uyanıkken kısaca her daim Allah'ın zikriyle meşgul olmak, Allah'ı hatırlamak, O'nun kudret ve sanat eserlerine ibret nazarıyla bakıp tefekkür etmek, kalbin en güzel tedavilerinin başında gelir. Rabbimizin, sadıklarla beraber olun emri gereği, sadıklarla ünsiyet içerisinde olmak, Allah'ın seçtiği kullarının meclislerinde bulunmaya gayret göstermek çok önemlidir. Allah'ın anıldığı, O'nun dininin konuşulduğu zikir ve sohbet meclisleri kalplerin manevi hayatının şenlendiği ortamlardır. Böylece dünyanın kiri, pası gönüllerden temizlenir. Oraya Allah'a ve Resulüne olan sevgi gelip yerleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hep sohbet meclislerinde yetiştirmiştir. Günahların tedavi yolu hakkında Bayezid-i Bistami Hazretlerinden nakledilen şu kıssa ne kadar güzeldir. Bayezid-i Bistami'nin yolu bir gün bir akıl hastanesine düşer. Doktorlardan birisi, hastalıklar çareleri ve hangi hastalığa hangi ilacın iyi geldiği hakkında bilgi verirken ona, "Peki günah hastalığının ilacı nedir?" diye sorar. Kısa bir sessizlik olur. O esnada orada bulunan, zahiren akıl hastası, gerçekte veli olan birisi, "Müsaade ederseniz bunun ilacını ben söyleyeyim." diyerek söze başlar ve şöyle devam eder. "Günah hastalığının ilacı şudur ki, tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, gönül havanına koyduktan sonra tevhid tokmağıyla döveceksin. İnsaf eleğinden eledikten sonra gözyaşıyla hamur edip aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da birazcık karıştırıp sabah akşam kanaat kaşığıyla azar azar yiyeceksin." Bu hakimane sözleri duyan Bayezid-i Bistami, "Ben dersimi aldım" diyerek yoluna devam eder. İmam Gazali Hazretleri de kalbi hastalıkların çaresini şu şekilde izah etmektedir. Kalbin kusurlarını bilen, gizli afetlere muttali olan bir mürşide teslim olup, huzurunda diz çökmek, bu mürşidi kendisine rehber bilmek ve mücahidesinde onun işaretlerine uymaktır. Sadık ve doğru sözlülerden dini hassasiyet ve basiret sahibi bir kişi bulmak ve gidişatını izlemesi için onu kendisine gözetleyici tayin etmek. Bu zat, o kişinin batini ve zahiri olarak hoşa gitmeyen hallerini ve çirkin davranışlarını düzeltir ve kendisine gerekli tembihlerde bulunur. düşmanlarının dilinden kusurlarını duyup kendini buna göre ıslah etmek. Zira düşmanlık ve kin gözlüğünden bakan gözler daima kötülüğü ve kusurları görüp ortaya çıkarır. İnsan kendi kusurlarını öğrenmede yapmacık öğütlerle kusurları gizlemeye çalışan dal kavuk dosttan ziyade kusurları ortaya koyup teşhir eden hain düşmandan daha fazla istifade eder. İnsanların arasına karışmak ve onlarda gördüğü her kötülük konusunda kendisini hesaba çekip ayarlamak. Zira mümin, müminin aynasıdır. Herkes kendi durumuna göre bu yollardan birini tercih ederek kalbindeki hastalıkları tedavi yoluna gidebilir. Ancak öteden beri alimlerin tavsiyesi birinci yolun tutulmasıdır. Rabbimiz bizlerin kalplerini İslam üzere sabit eylesin. Amin. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Ah Kalbim başlıklı bu ayki yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Bugün Şebnem Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve bize ayrılan sürenin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.